Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayında, bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahlayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Niao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Biraz geciktik, kusura bakmayın. Benden kaynaklanan bir sorundu. Çözmem gereken bir şey vardı. Yayının arayüz programıyla. O biraz uzadı. Özür diliyorum onun için. Periskop'tan lütfen aşağıdaki paylaşımı kullanarak siz yaparsanız ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Çağırayım herkesi ve gelin konuşalım diyelim. Bugün yayının başlığındaki sözü biliyorsunuz. Bizde çok kullanılır. Özellikle böyle anneler laf çakmak için ara ara kullanırlar. Hani anlamayana sürekli söylenir falan ama bizim bugün kullanma gerekçemiz elbette o değil. Önce bir tespitte bulunmak lazım bana kalırsa. Tam da şu dakika itibariyle söylemek gerekiyor bunu. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberler, artık Donald Trump'ın yaptığı son açıklama bize gösteriyor ki Trump uzunca bir süredir, neredeyse Kasım'ın ilk haftasından beri devam ettirdiği direnişini artık sonlandırmış durumda. Ama dün bununla ilgili bir şey söylemiştim, hatırlayacaksınız. Bugün onu tekrarlamakta bence fayda var. İnsanlar sanki böyle bir şey yaşanmamış gibi davranıyorlar çünkü. Donald Trump'ın geri adım atmasının nedeni yaşananın demokrasiye aykırı olması falan değil. Dünyanın önce onu tespit etmesi lazım. İstediği kalabalığı toplayamamış olması. Yani eylemin istediği kadar büyüyememiş olması. Doğrusu bu bana kalırsa. Eğer böyle bir şey olsaydı Trump hedefinde sonuna kadar devam edecekti ve Amerika'yı yerle yeksan etmek açısından, bundan sonra yapılabilecek her şey açısından hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Böyle devam edecekti bu hikaye. Şimdi insanlar hani Trump son anda demokrasinin nimetini anlamış. Demokrasinin nimetlerinden bütün ülke yararlansın. Ya biz bir hata ettik, tamam kardeşim geri dönüyoruz demiş gibi davranıyor. Bence hiç alakası yok. Eğer Trump ve Trump benzeri baskıcı, faşist, ırkçı diktatörler benzer bir desteği bulurlarsa bunun sonuna kadar gitmelerinde bir beis olduğunu zannetmiyorum. Yani hiç kimsenin geri geleceğini, geri çıkacağını falan burada geri adım atacağını düşünmüyorum. Yargılama korkusu yazmışsınız biri. Şimdi Amerika'da anayasaya göre, Amerikan anayasasına göre, burada da bir parantez açmamı ne olur müsaade edin. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden haber aktaran muhabir arkadaşlar. İçlerinde gerçekten canını dişine takıp çalışanlar var. Bir de yayılıp yatıp sadece televizyondan izlediğini, gazeteden okuduğunu haber diye sokuşturan tipler var. Onlar kafaları çok karıştırıyorlar. Çok telmaşa işler yapıyorlar. Amerika'da anayasanın 25. maddesini uygulayarak Trump'ın azli sürecine ilişkin olarak yasal bir takım prosedürlerin uygulanabileceği söyleniyor. Hatta yeni bir takım bilgilerle bugün sabaha karşı oradan yazışırken bir arkadaşla söyledi ama detayını çok bilmediği için o da fazla ilerletemedi. Başkanın kendini de aslında azletmek değil de başkanın kendini görev dışına taşımak gibi bir yetkisi de var. Kendi imzalayacağı bir kararnameyle. Ama bana kalırsa burada yapılacak hikaye tam da bugün konuşmak istediğimiz gibi yasal, anayasal düzenlemelerin çok ötesinde bir şey. Demokrasiyi ne kadar sahiplendiğiyle alakalı insanların. Yani ben Joe Biden'ın şunu yapacağını hiç düşünmüyorum. Düşünsenize siz çok uzun süre, neredeyse herhalde bir 30 senenin üzerindedir, 35 senenin üstündedir siyasettesiniz. Yapmadığınız iş kalmamış. Artık başkan olmayı garantilemişsiniz. Bu saatte ben kavgayla göreve gelmeyi tercih edeceğini zannetmiyorum onu. Onun yerine şunu yapacaktır. Trump dönemi tukaka edilerek, sürekli olarak kötülenerek elde bir malzeme bulundurulacak. Donald Trump'ın ve benzer ırkçıların sıkça yaptığı aptallıklardan biridir bu. Önce yapıp sonra düşünmeyi tercih ettiği için bütün cahiller aynı şeyi yapar. Ben Joe Biden'ın böyle kullanacağını düşünüyorum bunu. Ama bizim dünya olarak çıkartacağımız çok sonuç var. Amerika yaşadığını yaşadı. Bundan sonra onun içinden bir ders çıkartacak, çıkartamayacak. Bilmiyorum yani her şey olabilir. Onu Amerikan toplumu kararlaştıracak ve ortaya getirecek. Ama dünyanın geri kalanı için öyle değil durum. Bence bizim o kadar uzun zamanımız yok. Bir kere çok hızlı şekilde anayasal kurumların gerekliliği konusunda bırakın toplumsal uzlaşıyı. Bununla bir alakası yok. O kurumların korunması konusunda toplumda herkesin kabul ettiği bir fikrin oluşmasına çalışmamız lazım. Dünden beri son derece büyük bir ikiyüzlülükle, işte Ömer Çelik'ten tutun Mevlüt Çavuşoğlu'na kadar aklınıza kim geliyorsa Adalet ve Kalkınma Partililer, bugün sabah itibariyle işte mesela Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözlerinde olduğu gibi şimdi zaman tam bütün desteğimizle Joe Biden'ın arkasında durma zamanıdır falan, bunun hiçbir önemi yok. Biliyorsunuz siyasal İslam uzlaşmayla gider. Mesela bugünkü yayının başlıklarından bir tanesi Tayyip Erdoğan Oğuzhan Asil Türk görüşmesi de olacak bunun içinden. Aynı şeyden bahsediyoruz çünkü. Geçmişin düşmanlıkları değildir belirleyici olan siyasal İslamcılar için. Onların derdi bugünü nasıl çıkartabilecekleri. Yarına biraz daha güvenle bakmanın yönteminin ne olabileceği. Sadece bunu konuşurlar. Hal böyle olunca da kiminle uzlaştığının çok önemi kalmıyor. Joe Biden daha 3 gün öncesine kadar her şeye rağmen Trump gelebilir korkusuyla ağızdan bir cümle sadece çıkarak, hani yalandan bir kutlama mesajıyla kutlanarak geçilen bir adamken şimdi arkasında olduğu gibi dayanılması, direnilmesi gereken bir insan olarak gösteriliyor. Peki şimdi demin bir izleyici yazdı. Bu konuda Türkiye'de oluşturulan kamuoyu var ve kamuoyunu oluşturan gruplar var. Pelikan grubu var, adını doğru koyarak gidelim. Hilal Kaplan'ın, kocasının, kayınbiraderinin, bilmem kimlerin oturup oluşturduğu bir düzlem var. Bir fikirsel düzlem olduğunu söylüyor. Fikirleri olmadığı için böyle bir düzlem de yok gerçi ama sonuçta topluma sokuşturdukları bir takım fikirimsiler var. Ve bunların eşliğinde bakıldığı zaman Hilal Kaplan kadar konuşmaya hakkımız vardır herhalde, değil mi? O söylediğinde başına bir şey gelmiyorsa bizlerin de gelmemelidir. Mesela Hilal Kaplan aynı şey bizde olsa düşün ne olurdu diye sorabiliyorsa biz de sorabiliriz o zaman. O zaman burada sorduğumuzda alacağımız cevabı herkes hazır mı? Mesela Ömer Çelik bugün Joe Biden'ın arkasında dururken daha geçen sene İstanbul seçimlerinin yenilenmesi konusunda çıkıp ben seçim kararlılığını tanımıyorum dediğinin farkında mı? Demokrasi nerede? Demokrasi işimize yaradığı zaman kullanabileceğimiz bir şey değil ki. Eğer böyle olacaksa demokrasi yarın başka bir iktidar. Çünkü böyle olacak. Siz gideceksiniz, başkası gelecek. Sonra o da gidecek. Belki tekrar siz geleceksiniz. Bilmiyorum. Sandıkta belli olacak o hikaye. Ama herkesin ortak demokrasi inancı olmazsa gelinen yer burası işte. Farkında mısınız? Amerikalılardan sürekli olarak mesela medyanın bu konudaki haber yapış tarzına bakın. Bizde olsa böyle bir şey yapılabilir miydi? Medya bir kere kimin tarafını tutacağını iki gün bekleyecekti. İnanmıyor musunuz? 8 Kasım'dan beri yaşananlara bakın. Bugün utanmadan Amerika'da demokrasi koşullarının tekrar geldiğini yazan Ahmet Hakan'ı da Abdülkadir Selvi'si de iki gün boyunca yazı yazamadı ya. Böyle bir durumda bizde medya nasıl konuşacak? Mesela Amerika'dan çarşaf çarşaf bağlantılar yapan arkadaşlar, benzer bir durum Türkiye'de yaşandığı zaman siz Amerika'dan tepkileri aktarabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? İngilizler yine iş başında diye Boğaziçi Üniversitesi'nin önünden görüntü paylaşanlar. Siz gerçekten demokrasiye inanıyor musunuz ya? İşinize geldiği zaman bunlar Boğaziçi öğrencisi değil diyorsunuz mesela. İşinize gelmediği zaman diyorsunuz ki İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda bütün üniversite öğrencileri toplansın. Niye? Ben çağırıyorum. Sen çağırdığın zaman demokrasi gelmiyor ki. Aynı şey değil bu. Demokrasiye bütün kurum ve kurullarıyla hep beraber ikna olma süreci Amerika'da yaşananların kızım sana söylüyorumdan sonra gelen bölümdür aslında. Sadece bizim için değil, bütün dünya ülkeleri için. Niye? Bugün Hürriyet gazetesi herkese dağıtmaktan demokrasi kalmadı elinde diye manşet atmış. Normalde oturup gülmen lazım buna. Daha bugüne kadar Amerika'da yaşananlarla ilgili olarak eğer Türkiye'de iktidardan izin almamışsa tek cümle yazamayanlar bugün utanmadan böyle başlık atıyorlar. Örnek, Ray Brunson olayı. Amerika'da demokrasinin kalmadığının ya da Amerika'nın başka yerlere demokrasi iletmek şansıyla kendi kafasında böyle bir fikirle bir takım mücadelelere girdiği zaman o ülkelerde yaşananlarla ilgili tek bir cümle yazabildiler mi? Bizim hep beraber ikna olmamız gereken hikaye bu. Önce bunun üzerine konuşacağız biz. Düşünün, sadece Ray Brunson olayı değil, o işin sadece Amerika'yı ilgilendirdiği için önde anlatılması gereken bölümü. Ama mesela Almanya'yla da aynı krizi yaşadığımız zaman, ki o dönemi hatırlayın, Avrupa'da pek çok ülkenin, ya kimseyle didişmeyen Danimarka'yla didişmeyi başardık biz. Özellikle. Ama onlar yaşandığı zaman içeride güçlendirilmiş, adına milliyetçilik denilen ama olduğu gibi, bal gibi, buz gibi, boru gibi ümmetçilik üzerinden devam eden bir politikayla yapıldı bu. Siz istediğiniz zaman mesela dünyadaki bütün Müslümanları Türkiye'de ya da Erdoğan için mücadeleye çağırabiliyorsunuz. Doğru mu? O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çağrının insanların Amerikalılığı üzerinden değil, anayasaya ikna, anayasaya sadakat konusunda yapılmasına nasıl bakacağız biz? Doğrusu o değil mi? Tam da ihtiyacımız olan şey işte. Evet, bugün bizim uyguladığımız, bizim ülkemizde uygulanan anayasa 1980 döneminin, faşist darbe döneminin anayasası. Doğru, ama sonuçta anayasa. Elimizde bir tane anayasa var. Bütün yasalar yetkisini, temel dayanağını oradan almak zorunda. Bütün ülkeyi kapsıyor, hepimizi kapsıyor, bütün yurttaşları. O zaman burada anayasaya sadakat değil mi bizim temel var olması gereken ilkemiz? Eğer böyleyse, ikinci soru. Mesela Osman Kavala kararı hakkında, mesela Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak, mesela bugüne kadar alınmış pek çok kararda Anayasa Mahkemesi'ni tanımayan yerel mahkemeleri ne yapacağız? Sakın şimdi bana bir dakika ya, nereden geldik Trump'tan yerel mahkemeye demeyin. Hepsi birbirine çok bağlantılı. Burada asıl olan hikaye demokrasiye sadakat, anayasaya sadakat. Bizde anayasamız gereği de yapılan o muhteşem demokratik düzenleme 12 Eylül 2010 referandumunda geçtiği gibi Anayasa Mahkemesi bireysel hukuki başvurular için son merci değil mi? Ama hepimizin gözünün önünde anayasa çiğnendi. Anayasa Mahkemesi kararları ayaklar altına alındı. Ne oldu? Ben size hatırlatma yapayım. O günden sonra hiç kimse sormadı ki Türkiye'de. Adalet Bakanı çıkıp dedi ki evet, bu kabul edilebilir bir şey değil. 2 ay geçti üzerinden. Ne oldu? Ne oldu, siz bir şey duydunuz mu? Mesela o mahkemenin heyetinin bir yere tayin edildiğini, Hakimler Savcılar Kurulu'nun o mahkeme üyelerini meslek dışına attığını falan duydunuz mu? Ya da yeni bir düzenleme yapıldığını. Ben duymadım. Eğer duyduysanız ve benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Gerçekten çok sevinirim hem de. Ama böyle bir şey olmadı. Gerçekten yaşanmadı böyle bir şey. Şimdi hal böyleyken biz çıkıp başkasında olan bitende insanları anayasaya sadakate yönlendirirken kendi ülkemizde ne yapacağız? Ya bunun bir çıkışı olması lazım. Çünkü benzer bir durum, Hilal Kaplan'ın dediği gibi benzer bir durum yaşanırsa eğer, bizim en büyük derdimiz Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın devleti yöneten kişinin hesabını kapatması olamaz ki. Bakın, Donald Trump'la ilgili kararın devamı geldi. Adamlar dedi ki hiçbir şekilde görevden ayrılana kadar çalıştıramayacak hesabını. Doğru mu? İyi de bizim tek derdimiz o değil. Yani Donald Trump'ın attığı en az Melih Gökçek'in kadar saçma sapan şeyler değil ki burada belirleyici olan. Asıl olan hikaye Donald Trump'ın sabaha karşı çıkıp insanlardan, yani ben de anayasanın yanındayım, işte demokrasiye sadakat temel düsturumuzdur falan gibi çok büyük, anlamsız, sıkça söylenen cümlelerle olayı toparlamaya çalışması. Ama burada önemli olan, dün konuşurken yarım kalmıştı. O yüzden bugün devam edelim istedim. Ya demokrasinin demokrasiyi korumak için neleri uygulayabileceği. Öyle ya, hepimizin temel derdi şu değil mi? Darbe kimden gelirse gelsin karşısında durmak değil midir demokrasiye inanan bir insanın temel vazifesi? Evet, biz ona inanıyoruz. O zaman demokrasinin kendini koruma yöntemleri neler olmalı? Bence kaçınılmaz şekilde hukuka sadakat. Bu da anayasaya sadakatle başlıyor. İyi ama baktığın zaman Türkiye'de anayasaya sadakat gösterebileceğini düşünebiliyor musun insanları? Sayıştay kararlarını tanımayan, Danıştay uygulamalarını tanımayan, Yargıtay'la ilgili bütün ilişkisi beraber çay toplamak olan bir yönetimden bahsediyoruz. Anayasa Mahkemesi kararlarını sallayan yok. Sallayan yok. Bireysel hak ve özgürlükler yerle eksen olmuş durumda ve şimdi biz hukuk reformu konuşuyoruz. Siz böyle bir saçmalığın altından kalkabileceğini düşünüyor musunuz benzer bir durumda Türkiye'nin? Ben düşünmüyorum, kusura bakmasın. Yani Hilal Kaplan'ın sorduğu sorunun cevabı geçmiş olsun olur ancak. Anayasa bağlantısı yok ki. Bir ülkenin İçişleri Bakanı'nı düşünün, herkesi çıkıp takır takır tehdit ediyor. Takır takır tehdit ediyor, hem de gözünün içine bakarak. Daha hakkında yargı kararı kesinleşmemiş biriyle ilgili olarak mesela Selahattin Demirtaş teröristtir diyor, diyebiliyor. Hangi anayasaya sadakatten bahsedeceğiz biz? Böyle bir derdimiz olamaz ki bizim. Amerika şu dökülmüş haliyle, yaldızları sapır sapır dökülmüş, yerle eksen olmuş. Bugün yayının başlığında paylaştığım o fotoğrafta olduğu gibi, kime ait olduğunu bilmiyorum fotoğrafın. Ben de sosyal medyadan aldım. Dün görünce çarpıldım gerçekten. Ama oradaki gibi özgürlük anıtının yüzünü kapatmasıyla telafi edilecek bir şey değil ki bu. Bizim durumumuz ne olacak? Bakın şu dakikaya kadar saydığım şeyleri alt alta koyun. Anayasaya sadakat ilkesiyle hiçbir bağımız yok bizim. Kimse kendini kandırmasın. Gücü gücü yetene. Türkiye'de böyle. Bir mafya bozuntusu çıkıp kanlarınızla duş alacağız diyebiliyor mesela. Sonra gidiyor. Başka biri çıkıp ülkenin ana muhalefet partisi liderini kazağa oturtmaktan bahsediyor. Basıyor gidiyor. Hangi anayasaya bağlılık ya? Yok öyle bir şey. Bugün ülkede yaşayan bütün insanların, hani deniyor işte 83 milyon, 85 milyon falan filan. Bütün bunların hep beraber oturup üzerine uzlaşacağımız şey bu. Bir grup insan bununla alakası yok. Onlar zaten dışında kalacak. Çünkü onun için sadakat tek bir kişiye sadakat. Ama böyle anayasal düzlem, böyle demokrasi olmaz. O zaman insanlara düşüyor burada görev. Biz anayasa konusunda uzlaşmak zorundayız. Bu bir toplumsal mutabakat metni ise sadece metin üzerinden değil, temel değerler üzerinden uzlaşmamız gerekiyor bizim. O temel değerlerde hukuka sadakat en başta olmalı. Çünkü yasalar uygulanmadığında neler yaşandığını gördük. Sadece Amerika'da değil, Türkiye'de de gördük. Dün bir mahalle muhtarı sabaha karşı operasyonda eşi yere yatırılıp kendisi ensesine basılarak gözaltına alınmaya çalıştı. Evinde bu arada. Evinde. Sonra özür kıyamet gitti ortalık. Ama hiç kimse şunu sorgulamadı. Bir dakika ya. Burada Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan öğrencilerin arkasına böyle özel harekat timleriyle düşmenin demokratik nasıl bir yöntemi olur? Amerika'dan görüntü paylaşmayı biliyor herkes. Kongre binasının önünde insanlar protestoda bulunabiliyor. Değil mi? Böyle söyleniyor. Bizde bundan daha 1,5 ay önce Türkiye'deki en büyük işçi sendikaları konfederasyonunun başkanı ve iki yardımcısı. Bakın bunun altını özellikle çiziyorum her seferinde. Arzu Çerkezoğlu ve DİSK'in iki yöneticisi yanlarında milletvekilleri varken meclisin kapısında tartaklandı. Anlatsanıza bana. Arzu Çerkezoğlu'nun elinde taş sopa falan mı vardı? Meclisi basmaya mı gelmişti? Ya yanında kimse yoktu zaten. 3 kişiler toplam. 3 tane de milletvekili vardı. Tartaklandı o insanlar. Hangi demokrasiden, hangi anayasadan bahsediyoruz biz? Evet, anayasanın içinde barışçıl olmak şartıyla eylem ve gösteri düzenleyebilmek bir hak olarak tanımlanıyor Türkiye için. Kim uygulayabiliyor bunu? Kim için? Yani Beyazıt Meydanı'nda bir cuma çıkışında başörtüsü eylemi yapmak isteyen siyasal İslamcılar için yüz binlerce, on yüz bin milyonlarca toplanmak mümkün. Ama diğerinde 3 kişiden bahsediyorum ya. 3 kişiden. Üstelik bu insanların kim olduğu da belli. Yanlarında milletvekilleri var. Uğradıkları zulüm ortada. Görüntü alınmasın diye polislere, çevik kuvvet polislerine kalkan kaldırıldığı ortada. Hangi demokrasiden bahsediyoruz biz? Hilal Kaplan işine geldiği zaman istediği gibi sallayabileceğini biliyor. Çünkü arkası sağlam. Ama güvenmemesini öneririm ben ona. Çünkü başkalarının da arkası çok sağlamdı. Sonra onlardan vazgeçildi mesela. Böyle bakacaksak eğer, bizim buradan çıkartacağımız sonuç, Amerika'da işte Trump'ın bir şekilde yelkenleri suya indirmesi, ardından şunu anlatması, buraya gelmesi falan değildir. Bunun bir manası yok. Onu Amerikan toplumu kendi içinde çözümleyecek. Yani adamı görecek, işte yargılanması, yargılanmaması, etrafı tarafından işte terk edilmesi, yalnız bırakılması falan, bunların hepsini göreceğiz. Bunlar olacak. Ama bizi ilgilendiren boyutundan konuşmak zorundayız. Ve bizi ilgilendiren boyutu Hürriyet Gazetesi'nin attığı iki yüzlü manşet falan değil. Ömer Çelik'in sözleri değil iki yüzlü sözleri. Mevlüt Çavuşoğlu'nun anlattıkları değil bunlar. O hikaye, biz buradan kendimize ne çıkartacağız kardeşim, bunu görmek zorundayız. Ülkede yaşananları alt alta koyuyorsun işte. Evet işte Gülen'in söylediği hikaye. Ya televizyon ekranında saçma sapan 5 kuruş etmez pespaye bir tip çıkıp site komşularını öldürmekle tehdit etti. Bir canlı yayında. Ne oldu? Ne oldu soruyorum size. Bırakın öyle bir cümleyi. Onun %1'ini, 101 milyonda bir tanesini biri kullansa iktidarın sevmediği biri, başına ne gelirdi? Türkiye'de demokrasiden bahsetmek falan mümkün değil. Kimse Amerika'daki sonuçları Türkiye'de demokrasiye uyarlayarak konuşmaya falan çalışmasın. Televizyon ekranlarında görüyorsunuz, bir grup soytarıyı çıkartıyorlar. Haberimin kanallarında konuşturuyorlar. Uluslararası ilişkiler uzmanı var, siyasal danışmanlar, kampanya liderleri uçuyor gidiyor. Hepsi demokrasi anlatıyor. Ya kardeşim böyle demokrasi olmaz ki. Baksana saydığım örneklere bak. Bunların tamamı Bugün Amerika'da yaşananlardan sonra dünya ders çıkartmalı falan diye konuşulan hikaye. Ya yemişim dünyanın çıkartacağı dersi, biz ne yapacağız biz? Hilal Kaplan çıkıp ortalıkta aynı şey bizde olsa ne büyük tehlike olduğunu görüyor musunuz diye Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın kapanmasını anlatıyor Trump için. Çünkü çok iyi biliyor ki onların, o provokasyon grubunun başka bir erişim şansı yok. Bugüne kadar aşağıladığı, Türkiye'de temsilci bulundursun, yoksa şu kadar ceza yer, buraya gider, kapatırız dediği sosyal medya. Başka çıkışı yok ki. Bütün dünya gördü. Özgürlüklerin temeli orası işte. Bizde? Dün çok ilginç bir ziyaret oldu. Sorarsanız hani siyasal İslamcılarda fırfırın dibi yoktur, bitmez. Sürekli konuşurlar, anlatırlar da. Milli görüşün en önemli, en etkin isimlerinden bir tanesi. Hani Necmettin Erbakan'ın yanındaki en ağır grup, Aksaçlılar grubunun en ileri gelenler işte. Recai Kutan kadar. Erbakan'ın dibinde olabilmiş, onunla birlikte politika üretebilmiş. Genel başkan olmamış ama Milli Görüş'ün içinde genel başkan kadar yetkili olmuş. Genel sekreterlik yapmış. Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti Tayyip Erdoğan. Şimdi dünya alem biliyor ki bu ziyaretin bir tane gerekçesi var. Erdoğan yanına beraber yürüyeceği insan arıyor. Bunun Erbakan'ın oğlu olmadığı çok net. Çünkü onu sallayan yok. Çünkü boş boş konuşuyor, abuk sabuk şeyler anlatıyor. O düştü. Ama siyasal İslam'ın içinde milli görüş tabanına hükmü geçebileceğine inanılan bir takım insanlar var. Onların çıkartılmasına çalışılıyor şu anda. Neden? Ya çok yeni bir birliktelik oluşturulmaya çalışılıyor. Ve birlikteliğin içinde işte sürekli olarak Meral Akşener'e bir ara barış dalı uzatan, sonra sopayla vuran Devlet Bahçeli var. Öbür tarafta Meral Akşener'in olması isteniyor. Israrla ve inatla isteniyor. Olur olmaz bilemem. Ama diğer taraftan Saadet Partisi'nin oy oranıyla değil ama toplumu ikna kabiliyetiyle, toplumu yaralama yetisi nedeniyle bir alternatifinin bulunması gerekiyor. O alternatif hala milli görüş çağrılarıyla çıkartıldığı söylenen o dandik gömlek var ya, o gömlek sürekli indir, bindir, yakasını temizleyelim, ya bunu bir çitilesek mi, kolalasak mı, dik durmuyor, yamuktu bilmem ne denilerek sürekli ortalıkta geziniyor. Bu bile Türkiye'de anayasaya sadakat dışında aslında siyasetin oluşum yöntemini gösteriyor bize. Ya daha dün koalisyonların, ittifakların nasıl olacağını Abdülkadir Selvi'nin yazısından okudum, siz hatırlamıyor musunuz? İşine geldiği zaman böyle, işine gelmediği zaman öbür türlü. Koalisyonlar, ittifaklar Türkiye'yi yerin dibine geçirdi diye propaganda yaptılar 2015 yılında. Bugüne kadar şimdi Cumhur İttifakı, Antin İttifakı, Kuntin İttifakı öyle devam ediyorlar. Yani doğru sevgili onun söylediği gibi transfer dönemi. Transfer dönemi de almaya çalıştığınız forvet biraz yaşlı, ben size söyleyeyim. Hani ondan gol beklemek çok zor. Eğer koyacaksanız en dibe. Ve yalandan bir top gelir, değer gol olsun diye beklerseniz olabilir. Burada Saadet Partisi'nin bugüne kadar yarattığı iklimin çok büyük bir önemi var. Temel Karamollaoğlu'nun getirdiği bir nokta var çünkü. Hani sokakta özellikle İslamcı gençlerle anlaşabilen, onların yeni dönem ihtiyaçlarını karşılayabilen, onların yeni dönem ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yöntem çıkartabilen bir bakışı var. Çıkarttığı videolar, sosyal medya kullanımı o insanları çekiyor. Senin, benim, başka insanların hayatında bir yeri olmayabilir. Ama hayatı oradan bakan insanlar için gerçekten önemli bir alternatif. Şimdi onu doğurmak istiyor. Ve düşünün, burada akla gelen tek kişi Oğuzhan Asiltürk oluyor. Neyle yapacak Oğuzhan Asiltürk bunu? Talimat mı verecek yani? Bütün milli görüşçüler gelin burada buluşuyoruz mu diyecek? Kimsenin sallayacağı bir şey değil ki bu. Eğer böyle bir şey olsaydı Saadet Partisi'nin bugün geldiği ayrım yaşanmazdı. Niye bizim konumuz bugün Amerika konuşurken bir yandan buraya gelmek oldu? Çünkü mecburuz. Çünkü Türkiye'de hala siyaset düzleminde insanlar demokrasi üzerinden gitmiyorlar, ayak oyunu üzerinden gidiyorlar. Oysa bakın, dünya çok kritik bir dönüşümle 8-10 saat içinde Amerika Birleşik Devletleri gibi bütün dünyaya demokrasi taşıdığını iddia ederek darbeler planlayan, yönetimleri indiren, bindiren, yeni liderler getiren, eskilerini yok eden bir yönetimin aczine tanık oldu. 4 saat boyunca Amerikan demokrasisi aralıksız tokat yedi. Aralıksız ve bütün dünya canlı yayında seyretti. Demek ki hayatlar değişebiliyor. Hilal Kaplan sorabiliyor bunu. Ben de sorarım o zaman. O zaman bizim buradan çıkartacağımız sonuç ne? Yani siyasette kurumların güçlendirilmesi mi? Hayır. Hukukun güçlendirilmesi. Anayasal kurumların yetkilerini tamamen kullanabilecek düzleme gelmesi. Parlamentonun başkanının söylediği hikaye. Senatodan çıkan ortak tavır. Anayasaya sadakat konusunda Donald Trump'a yapılan baskı ve eşek gibi o sözlerin söyletilmesi. E peki bu benzer bir şey Türkiye'de yaşandığında olabilir mi? Hiç kimse kendini kandırmasın. Bakın kurumlarla anlattım size. Kişilerle değil, onlarla işim yok benim. Ama kurumların ne derece güvenilir, anayasaya sadakat konusunda dik durabilen yerler olduğuna bakacaksak eğer buradan görmek zorundayız mevzuyu. Gördüğümüz zaman da çok böyle hani iyi durumda olduğumuzu anlatabilmek bana kalırsa mümkün değil. Bu yaşananlar bütün dünyanın ders çıkartması gereken bir nokta olduğunu gösterdi. Ama bizim çıkartacağımız ders burayla alakalı değil. Kendi hukuk sistemimizin ne kadar yerle yeksan olduğu konusunda ve burada adaletten vazgeçmeden herkes için uygulanabilecek, toplumun bütün bireylerine eşit olarak uygulanabilecek, dünya ailesinin içinde saygın bir yer edinebilecek durumda adaletten bahsedebilmek zorundayız. Yoksa, vallahi size ne kadar dokundu bilmiyorum ama bana çok dokundu. Hakikaten kanıma dokundu. Hem Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan televizyon kuruluşları, hem İngiltere'den yapılan bağlantılarda ısrarla ya Türkler Amerikalılar akıl veriyor çok ayıp falan dediler. Güldü insanlar. Niye yapıyorlar bunu? Bizimle dalga geçmek mi amaçları? Alakası yok. Alakası yok. Maalesef yaşananın dışında toplumsal algımız da bu noktada. Ve bunu kırabilmek için mutlaka hep beraber adım atmak zorundayız. Bugün Cuma, haftaya klasik kitap konuşacağız. Haftaya konuşacağımız klasik kitap Jane Austen'ın Aşk ve Gururu biliyorsunuz. Bu kitabı konuşacağız ama bu arada tabii okuma eylemi devam ediyor. Okunacak kitaplar var. Bunlardan bir tanesi internet sitemede tanıtımını koydum. Ayfer Tunç'un Osman'ı. Benim çok sevdiğim yazarlardan biri Ayfer Tunç. Çıkarttığı kitapların pek çoğunu okudum. Anlatım tarzına, sadece anlatım tarzına bayıldığım için değil. Ayfer Tunç bir yandan da benim edebiyata olan inancımı çok tazeleyen bir yazar. Yani Tanpınar'ın kişilik analizleri gibi derinlemesine insanların bağırsaklarına kadar girerek derinlemesine analiz yapabilen bir insan. Yarattığı karakterler çok önemli karakterler. Yani Yusuf Atılgan'ın yaptığı gibi, çıkarttığı gibi. Mesela bir Zebercet karakterini karşımıza çıkartıp koyabiliyor. Hakikaten çok etkili yazıyor, çok vurucu yazıyor. Osman kitabı bütün bunların dışında çok daha ayrı bir yerde. Emin olun bu romanı niye okumalısınız diye Ünsal.com.tr'ye yazdım ama burada öyle bir karakter anlatılıyor ki varlığıyla yokluğu üzerindeki tartışma tamam ama varlığını kabul ettiğiniz anda pek çok ayrı insanı bir araya getiriyorsunuz. İyi bir edebiyat severseniz, iyi bir okursanız aynı zamanda Oblomov'u da görüyorsunuz orada. Demin dediğim gibi Zebercet'i de görüyorsunuz. Hayri Yırdal'ı görüyorsunuz saatleri ayarlama enstitüsünün içinde. Ama bütün bunlarla birlikte mesela olayın geçtiği Nişantaşı'nda gezinen insan, hayata çok tepeden bakan, her şey gümüş kaşıkla kendisine sunulmuş insanlardan bir tanesi olarak zaman zaman topluma arkasını dönebilen Orhan Pamuk'u da görebiliyorsunuz. Muhteşem bir kitap. Özellikle hepinize tavsiye ediyorum. Okurken çok mutlu olacaksınız. Gerçekten çok seveceksiniz bu kitabı. Adım kadar eminim. Kalınlığı sizi korkutmasın. Takır takır ve son derece hızlı gidiyor. Şimdi benim okuduğum iki kitap daha var. Dün akşam itibariyle onlar da bitti. Bir tanesi önce hatırlatmayla başlayalım. Bundan 3 yıl kadar önce, yani hafızam beni yanıltmıyorsa 3 yıl kadar önce olmalı. Ahmet Ümit'in Elveda Güzel Vatanım kitabının resimli roman halini göstermiştim size, hatırlıyor musunuz? Bunu hazırlayan Bartu Bölükbaşı da çok genç bir arkadaşım. Hayatını Eskişehir'de devam eden bir, sadece çizgi romancı değil, animasyon üzerine de çalışıyor, yazar, çizer aynı zamanda. Ben çok beğenmiştim çizimleriyle birlikte anlatım tarzını. Ama hani ya bu konuda ben değilim yetkili kardeşim, ben bu haddimi bilirim deyip, mesela sevgili Yılmaz Aslan Türk'e, Otuz Abi'ye söylemiştim, ona da yollamıştım kitabı. Bayıldığını söylemişti o da, çizgileri çok iyi diye. Şimdi Bartu o günden beri üretmeye devam ediyor. Geçen senenin sonunda kendi yarattığı kahramanlarla Gesar Yokbol başlıyor diye bir çizgi roman serisi çıkarttı. Buna başladı. Buradaki çizimleri size göstereyim de özellikle. Bu tarzın hastalarının çok seveceğini, mesela geçmişte Conan'ın özellikle çıkan aklıma direkt getirdiklerinden bir tanesi o. Ama Barton'un şöyle bir özelliği var. Masallarını da kendi oluşturuyor burada. Masal diye özellikle söylüyorum. Ben bunlara, bu tarz işlerde hikaye kavramını kullanmayı sevmiyorum. Bence masal. Kendi oluşturuyor, kendi yazıyor ve ondan sonra oturup onları resimliyor. Karakterler gerçekten müthiş. Ben hiç bu tarzın hastası falan değilim ama çizimlere dikkatli bakmanızı rica ediyorum. Bu türü seven, çizgi roman sevenleri çok etkileyeceğini düşünüyorum. Gesar Yokbol başlıyor. Bunu tanıtmaya fırsat kalmadan bu kez Tutuşan Bozkırlar diye kitabını yolladı Bartu. Eline koluna sağlık aynı zamanda. Burada da işte bunlara konu olabilecek hikayelerden biri. Ben epeyce bir yol aldım üzerinde kitabın. Tavsiye ediyorum size, bu tarzın, bu türün sevenleri için özellikle tavsiye ediyorum. Çizgi romandan hoşlananlar için. Bir de ya biliyorsunuz benim hani takıntım bu, sizle de sıkça paylaşıyorum. Ben yemek tarihi, yemek kültürü üzerine kitap okumayı çok seviyorum. Yıllardır böyle. Ama bütün bunların içinde özellikle yemek tarihiyle, yemeğin kendi etimolojisiyle, yemeklerin isimlerinden aslında tarihi çözümlemeler yapan insanlara çok saygı duyuyorum. Burada da tıpkı o hani muhabirlerle, Amerika'daki muhabirlerle ilgili söylediğim gibi. Bunu çok iyi yapanlar var, sağdan soldan araklayanlar var. Priscilla Mary Işın'ın, ben bu kitabı herhalde 2 ay kadar olacak alalı. Priscilla Mary Işın Türkiye'de, yaşamına Türkiye'de devam eden bir İngiliz. Aslında felsefe okumuş. Ama tarihi anlatımlara çok düşkün, bu konuda araştırmaları olan. Ben daha önce yemekle ilgili yazdığı bir sözlükle tanımıştım kendisini. Kitabı bulamamıştım çünkü. Ama sağdan soldan o kadar böyle sevdiğim, beğendiğim, fikrine güvendiğim insanlardan bir şeyler duymuştum ki çok aradım. Ondan sonra da işte yazıp çizdiklerini, makalelerini zaman zaman gördükçe. Bu kitap çıktığında Vakıfbank Kültür Yayınları içinden. Ha, bu arada şeyleri söylemedik değil mi? Yayın evlerini. Bartu'nun kitapları Prestij'den çıkıyor. Osman zaten Ayfer Tunç'unki Can Yayınları'ndan çıkmıştı. Onun tanıtımı da var aynı şekilde. Bu da Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan. Yemek bize zaman zaman tarihi dolaşımı o kadar güzel anlatıyor ki, hayat nereden nereye geldi, kimler aracılığıyla geldi. Mesela burada 3 tane hikaye size anlatacağım. Çünkü burada o kadar farklı başlıklarda tanımlanmış ki, mesela rejim, diyetler üzerinden gidiyor. Aslında burada diyet, anlatılan diyetler özel gün diyetleri. Hani işte hamursuz gibi günler. Çünkü biz o kadar büyük bir coğrafyanın göbeğinde yaşıyoruz ki aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun bıraktığı kültürel mirasın içinde yemek de var bize. Ve farklı coğrafyalara hükmettiği için hepsinden bir şeyler katılmış. Ama Priscilla Mary Işın'ın kitabını okurken çok daha farklı bir şey dikkatimi çekti. İşi çok daha önceye götürüyor. Bakın, bilir misiniz bilmiyorum ama benim çok sevdiğim bir çorbadır. Tutmaç çorbası derler. Böyle içinde eriştenin de olduğu, hamurlu parçanın olduğu bir çorba. Bilir misiniz bilmiyorum. Çok, gerçekten çok sevdiğim bir şeydir bu. Onunla ilgili, onun tarihiyle ilgili bir şey yazmış Priscilla Mary Işın. O kadar etkileyici ki. Osmanlı dönemi öncesinde Türklerin hareket ettikleri alanlarda yemekleri taşımalarına ilişkin olarak Büyük İskender'den bahsediyor. Divan-ı Lugati Türk'te geçen bir efsaneye göre tutmaç, Büyük İskender'in ordusundaki Türk askerleri doyurmak için icat edilmiş. Askerler evlerine dönmeye karar verince yola çıkmadan önce yemek yemek istemiş ve İskender'e "bizi tutma aç" diyerek yakınlıkları için sunulan yemeğe tutmaç demiş. Demişler. Tutmaç aslında hamur tutmak fiili. Biliyorsunuz bizde böyle kullanılır. Hamur açmak, hamur yapmak, hamur yoğurmak denmez. Hamur tutmak denir. Tutmakla aç sözcüğünün kaynaşmasıdır. Bununla birlikte mesela çok farklı geleneklerden bahsediyor. İmarethanelerden, bu yoksullara yönelik aş evlerinden. Yine benim bu kitaptan okudum. Çünkü bizde çok fazla bu tarz değerlendirmeler olmuyor. Deniyor ki bütün seyahatnamelerden, bütün tarih kitaplarından baktığında, incelediğinde Priscilla Mary Işın'ın gördüğü hikaye, imarethanelerin yalnızca yoksullara değil toplumun diğer kesimlerine de hizmet verdiğini görüyoruz. Günümüze ulaşan en eski Osmanlı belgesi olan Orhan'ın Mekece'de kurduğu bir imaretin 1324 tarihli vakfiyesi, 1324, dikkatinizi çekiyorum, 1324, neredeyse hani 700 yıl önceden bahsediyoruz. Mütevellinin vakıf gelirlerini, dikkatli dinleyin lütfen, gezgin dervişlerin, yoksulların, gariplerin, dilencilerin ve ilim peşinde olanların yararına harcaması talimatını verir. Görüyor musunuz? Sadece yoksullar, işte gezginler falan değil, ilim peşinde koşanlar diye de yapmış. Yani bilimsel çalışmalarla uğraşan insanlara da açık aşevleri. Bir de bize ilişkin bir gelenek, bu kitap okurken çok hoşuma gitti burası. Ya hala var çünkü yapımızda, karakterimizde var. Bunun tarihten gelen bir temeli olduğunu anlatıyor. Deniyor ki Osmanlılar'da yazılan bütün tarih kitapları, çünkü çok fazla kitabı karşılaştırarak bunları getirmiş Priscilla Meriç'in. Kitabın değeri bence de oradan kaynaklanıyor. Kitabın adı Bereketli İmparatorluk Osmanlı Mutfağı Tarihi. Bereketli İmparatorluk Osmanlı Mutfağı Tarihi. Lütfen şu paragrafa dikkat edin. İyi havalarda dışarıda yemek yemek hayatta en önde gelen zevklerden biri sayılırdı ve bütün varlıklı Osmanlıların yazın yemekten sonra kestirebileceği ya da arkadaşlarını ağırlayabileceği geniş bahçeleri ve çardakları vardı. Erken 17. yüzyılda İngiliz diplomat Robert Withers, Osmanlılar için, dikkat, bahçede bir lokma yemek başka bir yerde en şahane yemekten daha iyi sayılır demişti. Ve gezgin Finis Morrison da insanların evden çok bahçelerde ya da ırmak kenarlarında çimenlerin üzerinde yemek yemeyi tercih ettiğini gözlemişti. Geçmişten gelen bir alışkanlıkmış. Yani hepimizin gözünde olan o bahçeye çıksak ya çimlere mi yayılsak hikayesi sadece bugünün işi değil. Hani birilerinin piknik geleneği falan değil. Gerçekten yapımızda, doğamızda olan bir şeymiş. Priscilla Meriç'in Bereketli İmparatorluk Osmanlı Mutfağı Tarihi kitabında Ahmet Fethi Yıldırım çevirisini yapan kişi. Onu da özellikle öneriyorum bu tarz kitapları sevenlere. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki aynı şeye inanmamamıza rağmen gelip burada. Yani biz beraber konuşalım da, ülke için konuşalım da, kimin hangi siyasi görüşten olduğunun önemi yok diyebilirsiniz, diyebiliyorsunuz. Evet, biz burada siyaset konuşuyoruz ama kendi siyasi görüşlerimizi değil. Hepimizin var. Hepimizin sandıkta tercihleri var. Bir yere gittiğimizde biriyle konuşurken savunabileceğimiz siyasi görüşlerimiz var. Ama buranın konusu o değil. Buranın konusu ülke için gerekli olan siyasetin nasıl oluşturulabileceği. Bu yayınların sürmesi için katkınız olabilir mi sorusunun cevabı evet. O cevabın açılımı da şöyle. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız ve abone ol düğmesi, ulaşabileceğiniz abone ol düğmesi sadece burada yok. Önce onu söyleyeyim. Bu düğme aynı zamanda ünsalunlu.com.tr'de de var ve sadece tek bir dokunuşla 5 kuruş harcamadan bu yayınları destekleyeceğiniz anlamına geliyor. Onun dışında yanında ufak bir zil var. Ona dokunursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek abone olduktan sonra. Bir de katıl düğmesi var ki isterseniz kullanabileceğiniz bir düğme bu. Ne demek bu? Şu, eğer arzu ederseniz katıl tuşuna basarak, onu kullanarak YouTube'da yayıncılara sağlanan bir olanakla küçük katkılarınızla aylık olarak bu yayınları destekleyebilirsiniz. Nasıl? Açıklamasını YouTube sayfamda yazdım. Orada görebilirsiniz zaten. Ve orada kısa bir videoyla da açıklanmış durumda. Ama bunu isterseniz kullanacaksınız. İstemezseniz bu yayınlar her zaman parasızdı. Bundan sonra da her zaman parasız olacak. Bir de bütün bunların dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bugünden sonra da değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız, bir saat değil pardon, epey uzamışız bugün, 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına. Değilseniz artık hafta sonu geldi. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse akılırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, çok bereketli, çok huzurlu, ikinci yayında görüşemeyeceklerimiz için söyleyeyim, bir gün ve bir hafta sonu diliyorum aynı zamanda. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.